Efendim Noel veyahut Christmas dediğimiz zaman birden fazla unsurdan bahsetmemiz lazım. Evvela tarih konusunda konuşalım. Yani takvimin neresine isabet eder bu Noel veyahut Christmas dediğimiz hadise? Yılbaşından farkı nedir? Evvela buna bakalım. Şimdi her şeyden önce elimizde 25 Aralık ve 6 Ocak olmak üzere iki tarih bulunuyor. 25 Aralık Hazreti İsa'nın doğduğu, nativitenin gerçekleştiği yani Beytüllahim'de bir ahırda Hazreti İsa'nın dünyaya geldiği gün olarak kutlanıyor özellikle Batı Hristiyanları arasında. 6 Ocak ise Epifani veyahut Teofani bayramı. Farklı rivayetler var bu hususta. Bazıları Hazreti İsa'nın doğrudan doğum günü olarak kutluyor. Bazıları vaftiz ve isim edinme günü olarak kutluyor. Ama her şeyin başında kutsal olanın, tanrısal olanın tezahürü yani Teofani veyahut Epifani olarak değerlendiriliyor 6 Ocak günü. Özellikle Doğu Hristiyanları arasında. Ancak Avrupalı Hristiyanlar da, Batı Hristiyanlığı da yani Katoliklik de 6 Ocak'a bir önem atfetmiştir zaman içerisinde ve 6 Ocak günü Batılı Hristiyanlar içinde özellikle 3 Mecusi'nin gelip Hazreti İsa'nın Mesih olduğunu müjdeleyişleri günü olarak değerlendiriliyor. Matta İncili aslına bakarsanız Hazreti İsa'nın doğumuna ilişkin en geniş bilgileri veren metin. Ancak buna rağmen Hazreti İsa'nın hangi gün doğduğuna dair hiçbir malumat bulunmuyor ne İncil'lerde ne de erken dönem Hristiyan kaynaklarında. Dolayısıyla bu günün ne olup da bu şekilde kutlandığı sorusu kafamızı kurcalamak mecburiyetinde. Baktığınız zaman aslında bu her iki tarihte kış gün dönümüne çok yakın tarihler ve kış gün dönümleri Kuzey Yarımküre'de her yerde kutsal günler olarak kutlanan bir gün ve zaman dilimi olarak değerlendirilmiş. Mesela Pencap'ta Lohri Bayramı vardır veyahut İran'da Şebi Yelda en uzun gece bir festivalle kutlanır. İskandinavlar ve Germenler arasında Yulebord, Slavlar arasında Koleda veyahut Koledari ismi verilen şenlikler vardır bu günlerde. Bunun birden fazla anlamı var. Netice itibariyle 21 Aralık gecesi gecenin en uzun, gündüzün en kısa olduğu tarih. Ve bu tarihte belirli etkinlikler yapmak aslında aydınlığın kazanmaya başladığını müjdeleyen bir sembolik ifadeye sahip oluyor. Yani bugünden sonra yavaş yavaş gündüzün süresi artmaya başlıyor, aydınlık kazanmış oluyor. Ayrıca bu karanlık, soğuk ve sıkıcı kış gecelerinin biraz şenliklerle renklendirilmesinden daha tabii bir şey olamaz. Netice itibariyle bugünkü gibi sosyal medya yok, televizyon yok, bilgisayar yok, telefon yok. İnsanlar soğuk kış gecelerinde bu zemheri soğuklarında korkar hale geliyorlar ve dışarıya çıkmaktan bile çekinir hale geliyorlar. Etrafı aydınlattığınız zaman hele hele evergreen denen hiç solmaz çiçeklerle, ağaçlarla evleri süslediğiniz zaman insanlara bir bahar neşesi de gelmiş oluyor. Kış gün dönümü bayramları içerisinde özellikle dikkatimizi çekmesi gereken birkaç tanesi var. Bunlardan birincisi her şeyden evvel Roma'daki Saturnalia şenlikleridir. Saturnalia Romalılar için bayramların en şereflisi olarak kabul ediliyordu ve Tanrı Satürn'e adanmış bir bayramdı. Bizim Roma vlogunda etraflıca tanıttığımız Forum Romanum'da 17 Aralık günü bir kurban kesiliyordu. Ardından Romalılar evlerini defne yapraklarıyla, kilden yapılmış bebeklerle, kandillerle süslüyorlardı ve 3 ila 7 gün arasında muazzam şenlikler yapılıyordu. Bu şenliklerin bir hususiyeti zenginle fakirin, hür ile körenin bu şenliklerde eşit olmasıydı. Samosatlı Lucien bunu şöyle tasvir eder. Adeta Tanrı Satürn'ü konuşturur ve rahiplere şöyle seslenir. Benim günümde herkes eşit olsun ve kimse rahatsız edilmesin. Bu düşünceden hareketle Romalılar bir sahte kral seçerlerdi Saturnalia şenliklerinde ve o kralın gülünç emirlerini, insanı zor duruma sokacak emirlerini bile uygularlardı. Böylece bir eğlence atmosferi oluşturulmuş olurdu. Saturnalia şenliklerinin Avrupa eğlence kültüründe tesir uyandırdığını biliyoruz. Fakat biraz Hristiyanlaşarak yaşamaya devam etmiştir. Mesela 28 Aralık Ortaçağ Fransa'sında ve İsviçre'sinde Kutsal Masumlar Günü olarak kutlanıyordu ve Kral Herod'un öldürdüğü masum çocuklar bugün de anılıyordu. Fakat bu günü özel kılan bir uygulama vardı. O da bizim 23 Nisan'da çocukları Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmamız gibi Ortaçağ Fransa'sında çocukların Kutsal Masumlar Günü'nde bir günlük rahip seçilmesi uygulamasıydı. Yine Rönesans İngiltere'sinde Epifani yani 6 Ocak bayramında da bir pasta yapılırdı. Pastanın içerisine bir fasulye yahut para saklanırdı. O fasulyeyi yahut parayı bulan kadın kadın ya da erkek fasulyeden kral veyahut kraliçe olurdu ve bütün gün onun emirleri dinlenirdi. Dolayısıyla Saturnalia'nın Avrupa'da tesir bıraktığı muhakkak. Romalıların kutladığı bir başka bayram daha var ki o da aslında Noel'e çok benzer bir bayramdır. O da Tanrı Sol'e adanmış Güneş Bayramı'dır. Zerdüştilikten önce İran'da çok yaygın bir dindi Güneş'e tapınma dini. Ve bu kült İran'dan Roma ülkesine Mitraizm olarak girdi. Mitraizm'de Güneş'in hareketleri fevkalade önemlidir. Ve 25 Aralık aslında belki de 21 Aralık'taki kış dönümünün takvimde kayması sebebiyle 25 Aralık gecesine tarihlenmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir burada. 25 Aralık Dies Natalis Sole Invictus bayramı olarak kutlanırdı. Yani yenilmez ebedi güneşin doğum günü bayramı olarak kutlanıyordu. Bu da size yabancı gelmiyor olması lazım. Bu 25 Aralık'taki bayram İmparator Aurelian zamanında milattan sonra 274 senesinde kutlanmaya başlamıştı ve muhtemelen erken Hristiyanlar da İsa'yı bir güneş olarak tasvir ettikleri için ebedi güneşin doğum günü bayramıyla onun doğum gününü eşleştirmiş olmalılardır diye bir düşünce söz konusu. Peki bu Epifani 6 Ocak bayramı nereden geliyor derseniz dediğimiz gibi erken dönem Hristiyan kaynaklarında Hazreti İsa'nın doğumu hususu net değil. Ancak milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen İskenderiyeli Clement'in kayıtları Basilides ismindeki bir zümrenin Mısır'da 6 Ocak bayramını Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kutladıklarını ifade ediyor. 6 Ocak Mısır'da bir başka dini bayramın da karşılığı o da şu Tanrı Aeon'un doğduğu gün olarak değerlendirilmiştir. Özellikle mistik ve gnostik zümreler tarafından. Gnostik zümreler bilinebilircilik akımına bağlı zümrelerdir ve sezgisel olarak pratikler yapan dışarıya kapalı ezoterik yapılardır ve Basilides Hristiyanlarının da gnostik Hristiyanlar olduğu tahmin ediliyor. Bu bağlamda Tanrı Aeon'un bakire bir tanrıça olan Persephone'den bir başka adıyla Kore'den doğumu bir bayram olarak kutlanıyordu. Gnostik Hristiyanlar da bu bayramı kendilerine adapte ettiler ve bir başka bakireden doğan Hazreti İsa'nın doğumuyla özdeşleştirdiler diye bir tez mevcut. Dolayısıyla elimizde iki tane bu şekilde tarih var. 567'deki Tur Konsili bu iki tarihi birleştiriyor ve 12 günlük bir festival, eğlence ve dini ibadet dönemine dönüştürüyor. Böylece gerek 25 Aralık gerek 6 Ocak Doğu Ermeni Kilisesi hariç olmak üzere bütün Hristiyanlık aleminde kutsal kabul edilen iki zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu zaman diliminde alışa geldiğimiz bazı semboller var. Biraz da bunların tarihini eşeleyelim arzu ederseniz. Ben çam ağacından başlamayı tercih ediyorum. Çam ağacı uygulaması aslında dediğimiz gibi kış gün dönümlerinin klasik bir uygulaması. Yani hiç solmaz ağaçların dalları ve çiçekleriyle evlerin süslenmesi uygulamasının bir yansıması. Ve geleneksel anlatı bize şöyle bir hikaye aktarıyor. Aziz Boniface, Geismar'daki Almanlar arasında, Pagan Almanlar arasında tebliğ yapmakta olan bir Benediktin rahibi. Ve Geismar'a geldiği zaman Pagan Almanların tora adanmış bir meşe ağacına tapındıklarını görüyor ve fevkalade sinirleniyor. Eline bir balta alıp meşe ağacını deviriyor. Meşe ağacının içinden bir rivayete göre köknar ağacı yükseliyor ve bunu gören pagan Almanlar bu keramet üzerine Hristiyan oluyorlar. Köknar ağacı önemli. İğneli çamlardan bir cinstir köknar çamı ve üçgen şeklinde uzar. Bu da baba oğul kutsal ruh şeklindeki teslis ilkesinin bir yansıması olarak görülür. Ayrıca yine Almanlar arasında bu uygulamanın yaygınlaştığını zamanla görüyoruz. Mesela Protestan Almanlar da Martin Luther'e bağlarlar bu ağaç dikme adetini. Ancak daha öncesinde Noel bayramlarında Katolikler arasında özellikle kreşe veyahut doğum sahnesi olarak değerlendirilen bir uygulama var. O da şu, evlerin veyahut kiliselerin bir köşesine Hazreti İsa'nın doğduğu ahır Beytüllahim'deki o ufak mekan resmediliyor. Bu resim içerisinde mutlaka 3 mecusi gösteriliyor sarıklarla, cübbelerle. Ayrıca bir inek ve bir eşek de mutlaka bulunuyor. Samanların ortasında Meryem annemiz kucağında Hazreti İsa ile resmediliyor. Böyle bir uygulama var. Bu Theatre Sacrum ismiyle de yaygınlaşmıştır. Fiziki olarak da canlandırmalara ilham olmuştur. Ayrıca bazı mekanik düzeneklerle birlikte bu sahnelerin canlandırıldığı ufak makineler bile zamanla icat edilmiştir. Fakat Almanlar arasında ağacın daha önemli bir yer teşkil ettiğini söyleyebiliriz. 24 Aralık Adem ve Havva bayramı olarak kabul ediliyordu ki bu da çok anlamlıdır. 25 Aralık Hazreti İsa'nın yani insanlığın ilk günahını kanıyla affettiren büyük kurbanın doğum günü olduğu için 24 Aralık'ta Adem ve Havva'nın bayramıdır. Bu bağlamda Adem ve Havva bayramında Paradiesbaum yani cennet ağacı ismiyle üçgen şeklinde süslemeler yaptıkları biliniyor Almanların erken tarihlerde. Fakat resmi kayıtlara baktığımız zaman çam ağacı uygulamasının 1560'larda ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Mesela 1561'de Alsas'ta herkese bir ağaç verileceği ve ağaçların 8 ayak yüksekliğinden daha fazla uzayamayacağı hususunda bir talimatname yayınlanmış. Yine aynı yüzyıl içerisinde Bremen'de, Basel'de benzer şekilde talimatnamelerin olduğunu biliyoruz. Bu resmi kayıtlarda bize çam ağacı uygulamasının en erken örneklerini gösteriyor. Almanların Amerika'ya gidişleri ve yeni kıtada yerleşmeleri bu çam ağacı geleneğini yeni dünyaya da taşıyor. Mesela İngilizlerin emrinde çalışan Hesseli Almanlar vardıkları yerlerde çam ağacı dikme uygulamasını gerçekleştiriyorlar. Ayrıca Pensilvanya'daki Alman yerleşimciler arasında da Noel ağacı uygulaması bulunuyor. Kısa sürede Amerikalılar bunu çok seviyorlar. Zaten çam ağacı da çok bulunabilen bir şey oralarda. Böylece her Amerikalının evinde Noel günlerinde bir çam ağacı bulunmuş oluyor. Zamanla çok yaygınlaşıyor. 1880'lerde New Orleans sergisinde kamusal hale geliyor ve Beyaz Saray'a bile giriyor zaman içerisinde bu çam ağacı uygulaması. Bir başka sembol de Noel gününe mahsus olarak ve aslında o döneme, o periyoda mahsus olarak elbette Santa Claus yani Noel Baba'dır. Aslında Noel Baba denilen zat yani Aziz Nikolas bizim Antalya'da Patara'da doğmuş bir zat ve Demreli veyahut Miralı olarak bilinir kendisi. Bir halk azizi. Antalya'da doğmuş, Mısır'a gitmiş, Filistin bölgesine gitmiş ve buralarda tahsil görmüş. Daha sonra da dönüp kendi memleketinde Demre'de rahiplik yapmaya başlamış. Diokletianus döneminde Hristiyanlara yapılan baskı muvaciyesinde hapse düşmüş ancak Konstantin döneminde şerefi ve itibarı iade edilmiş. Ayrıca konsillere de katılmış önemli bir rahip, önemli bir öncü Aziz Nikolas. Onunla ilgili çok bilindik bir efsane var. Bir dul kadın 3 kızını nasıl evlendireceğini düşünüyor. Biliyorsunuz Yunanlar arasında drahoma diye bir uygulama vardır. Damada bir çeyiz parası verilir ve onu nasıl vereceğim diye düşünüyor kadıncağız. Yoldan geçen Aziz Nikolas bunu hissediyor ve keramet olarak 3 çuval altını camdan içeri atıyor. Bu bağlamda Aziz Nikolas'ın ikonografisinde yani onun resmedildiği görüntülerde Nikolas'ın elinde 3 tane altın küre bulundurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir keramet ortaya koyarak halkın ve fakirlerin yardımcısı olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca yine kendisine atfedilen bir başka keramette Mısır'a gittiği bir gemi seferinde deniz dalgalanmaya başlıyor ve gemisi alabora olacak gibi oluyor. Aziz Nikolas keramet eseri olarak bu denizi sakinleştiriyor. Böylece gemicilerin ve tüccarların azizi haline geliyor. Akdeniz Levant bölgesinde bütün gemiciler seferlere çıkmadan önce Aziz Nikolas'a veyahut Aya Nikolas'a dua ederek sefere çıkmak gibi bir adete sahip oluyorlar. Hatta ve hatta onun hakkında şöyle denir: her şeyin etrafında gezinen lanetlilerin azizi haline gelmiştir şeklinde bir ifade bile kullanılır. Yani gemicilerle birlikte tüccarların da, tefecilerin de, bankacıların da hatta azizi haline geliyor. Başlangıçta dediğimiz gibi Akdeniz bölgesinde bilinen bir Aziz Nikolas. Ancak zamanla dünyanın farklı bölgelerine Aziz Nikolas kültü ulaşıyor. Örneğin Kiev prens karısı Olga Hristiyanlık dinini kabul ediyor ve Konstantinopolis'te çok sıkı ilişkiler kuruyorlar. Bu ilişkilerin muvaciyesinde Aziz Nikolas'tan kalma bazı emanetler kendilerine tevdi ediliyor ve onlar bunları Kiev'e götürerek Aziz Nikolas Katedrali'ni inşa ediyorlar. Onların torunu olan Prens Vladimir bütün Kiev halkını Dnieper nehrine sokarak vaftiz ediyor ve Hristiyanlığı resmi din haline getiriyor. Böylece Aziz Nikolas kültü Slav ülkelerinde önemli bir noktaya taşınmış oluyor Slavların Hristiyanlaşması bağlamında. Fakat enteresan bir şekilde normalde gemicilerin ve denizcilerin azizi olan Nikolas burada çobanların ve çiftçilerin azizi haline geliyor. Özellikle çobanları kurtlardan koruyan bir görüntüye ulaşıyor Kiev bölgesinde Aziz Nikolas. Fakat Akdeniz'deki itibarını kaybetmiş değil ve bu kültün Avrupa'ya taşınması hatta Amerika'ya ulaşması da yine Akdeniz vasıtasıyla olacak. İtalya'da Bari isminde bir kent var biliyorsunuz. Güney İtalya'ya tesadüf eder ve bu Bariler gemicilikleriyle meşhurlar. Dolayısıyla kendilerinin azizi olan Nikolas'ın şehirlerinde bulunmasının önemli olduğuna inanıyorlar ve o günlerde artmakta olan Arap ve Türk akınlarından Aziz Nikolas Kilisesi'ni korumayı düşünerek 1087 senesinde Demre'ye geliyorlar. Demre'den Aziz Nikolas'ın kemiklerini çalıp Bari'ye götürüyorlar ve burada bir bir Aziz Nikolas Kilisesi şapeli inşa ediyorlar. Bu vesileyle de Bari Aziz Nikolas'ın kenti haline geliyor. Bütün dünyadan ziyaretçileri kabul etmeye başlıyor. Bu husus biraz tartışmalıdır. Netice itibariyle Bükreş'te ve Atina'da da Aziz Nikolas'ın sağ koluna ait olduğu söylenen bir relik bulunmaktadır. Ayrıca dünyanın muhtelif yerlerinde de Aziz Nikolas'tan kalıntılar mevcuttur. Hatta ve hatta Demreli Hristiyanlar bir dönem buradan Aziz Nikolas'ın kemiklerini almadılar. Onlara sahte bir kemik bütünlüğü verdik. Onları kandırdık şeklinde de bazı rivayetlerde bulunuyorlar. Şu ya da bu şekilde Bari kentine belirli reliklerin, emanetlerin gittiği muhakkaktır. Ama bunların sıhhati konusu elbette tartışmalıdır. Bari'ye ulaşan Aziz Nikolas kültü Avrupa içlerine yayılmaya başlıyor ve Hollanda'da Sinterklaas olarak biliniyor. İspanyollar hem Bari bölgesini hem de Hollanda bölgesini ele geçirdikleri zaman bu külte yeni bir figür ekliyorlar ve 1516'dan sonra Katolik Kilisesi, Hollanda Katolik Kilisesi üzerinde de güç sahibi oluyorlar. Ve Sinterklaas şuna dönüşüyor. Aziz Nikolas şuna dönüşüyor. İspanya'da yaşıyor. Yılın önemli bir dönemini İspanya'da geçiriyor bizim Aziz Nikolas ve Hollandalı çocukların bir yıl boyunca ne yaptığını kontrol ediyor. Şayet Hollandalı çocuklar usta olursa bir gemiyle 6 Aralık'ta yani Aziz Nikolas gününde Amsterdam kıyılarına ulaşıyor ve yanında Zwartepie yahut Kara Peter olarak bilinen yardımcısıyla çocuklara hediyeler dağıtıyor. Böyle bir kült, böyle bir figür oluşuyor. Aslında Hollandalıların üzerindeki İspanyol etkisini göstermek için oluşturulmuş bir mit bu. Bu bağlamda enteresan bir nokta daha var. Bu Zwartepie yani Sinterklaas'ın, Aziz Nikolas'ın yardımcısı olarak tasvir edilen Kara Peter bir Afrikalı olarak resmediliyor. Başında sarık, kulağında küpe, yüzü zenci olarak boyanmış bir şekilde sokaklarda dolaşıyor. Hatta bugünlerde bu husus Vogue Culture tarafından eleştiriliyor. Zwartepie uygulaması bir şekilde Blackfacing yani zencileri yüzü boyayarak taklit etme uygulamasıdır mıdır diye tartışılıyor. Ancak genellikle Zwartepie'nin yani Kara Peter'in bacalardan içeri girip hediye bıraktığı için kara olduğu da söylentiler arasında. Böylece aslında bacadan giren Aziz Nikolas kültü çok erken bir tarihte 1500'lerde 1600'lerde ortaya çıkmış oluyor. Ve yeni dünyada Yeni Amsterdam adıyla bir şehir kuruluyor Amerika'da. Bu bilinen adıyla daha sonraları New York adını alacak şehir ve Santa Claus kültü aslında modern anlamıyla burada doğacak. New York Historical Society çok önemli bir kurum o tarihlerde 1800'lerin başında ve bunun mensuplarından John Pintard şehrin Hollandalı kökenlerine istinaden 6 Aralık gününü yani Aziz Nikolas gününü kutlamak üzere belirli etkinlikler tertip ediyor 1809'da. Yine 1810 senesinde Aziz Nikolas'ın resmedildiği bir gravür sipariş ediyor. Bu gravürde de bir Hollandalı görüntüsünde resmediliyor Aziz Nikolas veyahut Sinterklaas. 1809'da yine öykü yazarı Washington Irving, Santa Claus'u hediyelerle dolu bir çuvalla gezen ve bir faytona binen pipo içen bir Hollandalı gibi resmediyor. Yani bugünkü modern Santa Claus görüntüsü yavaş yavaş oluşmaya başlıyor New Yorklular arasında. Aynı cemiyetten Clement Clark Moore, The Night Before Christmas yani Christmas'tan bir önceki gece şiiriyle en önemli dokunuşlardan birini yapıyor Santa Claus kültüne ve normalde 6 Aralık'ta kendisine mahsus bir bayrama sahip olan Aziz Nikolas'ı sanki Christmas'la alakalı, Noel'le alakalı bir figürmüş gibi resmediyor. Burası çok önemli bir husustur. Hristiyan litürjik takviminde her Aziz'in ayrı bir günü vardır. Hatta doğan çocuklara doğdukları güne göre o günün Aziz'inin adı verilir veyahut bir ikinci ad olarak bu kullanılır. Aziz Nikolas'ın günü de 6 Aralık'ta. Ancak bu Moore'un şiiriyle birlikte Noel'le ve Christmas'la özdeşleşen bir Aziz haline geliyor. Özellikle New York'ta ve Amerika'da. Bu da halk tarafından çok seviliyor. Yani çocuklara hediyeler dağıtan bir figür. Aynı zamanda bir kış bayramıyla, bir Noel bayramıyla da bir araya gelmiş oluyor ve fevkalade önemli bir noktaya geliyor. Ve bunlardan etkilenen İngiliz yazar Charles Dickens, A Christmas Carol adında bir öykü derlemesi yazıyor. Bu öykü derlemesinde de Noel'in insanlık için iyi davranışlar, yardımseverlik, hep beraber kardeşçe bir sofrada oturmak gibi güzel duygularla eşleştirilmesine hizmet ediyor ve püriten bir eleştiri ortamı olmasına rağmen gerek İngiltere'de gerek Amerika'da bir anda Hristiyanların kalbi bu bayrama ısınmaya başlıyor ve bu etkinliklere daha sıcak bakmaya başlıyorlar. Parantez içerisinde bunu da söylemiş olayım. Brüten Hristiyanlar arasında, yani Protestanlığın daha tutucu bir mezhebine mensup Hristiyanlar arasında bu Christmas bayramı eleştiriliyor. Bu neredeyse paganik bir bayramdır olarak görülüyor. Hatta Virginia'daki Hanover şehrinin başkanı Samuel Davis bunu kutlamaya değer bir gün olarak bile görmüyor. Kongregasyonalist ve cemaatçi Hristiyanlar arasında da bu bayram fevkalade eleştirilere tabi tutuluyor. Neredeyse bir Bakus veyahut Venüs bayramı olarak görülüyor ve dışlanıyor. Ancak Charles Dickens'ın A Christmas Carol derlemesinden sonra Hristiyanlık ahlakının bir göstergesi olarak bu bayram görülmeye başlanıyor ve Püriten Hristiyanlar arasında da bu kutlamalar değer kazanmaya başlıyor. Bir başka New Yorklu olan Alman asıllı Thomas Nast bugünkü modern Noel Baba figürünü oluşturan en önemli isim oluyor. Harper's Weekly gazetesinde çizmiş olduğu karikatürlerde Kuzey Kutbu'nda oturan bir Aziz Nikolas resmediyor. Elflerin yardımıyla çocuklara oyuncaklar yapıyor bu Santa Claus ve çocuklardan mektuplar alıyor. Yıl içinde onların yaramazlık yapıp yapmadıklarını değerlendiriyor. Böylece İspanyolların Hollanda üzerindeki etkisini göstermek için ortaya çıkmış olan Sinterklaas figürü Santa Claus'a dönüşüyor ve bizim Aziz Nikolas'tan neredeyse bağımsız ayrı bir figüre dönüşmüş oluyor. Noel Baba figürü de doğmuş oluyor. Ancak bugünkü Noel Baba'nın elbette son dokunuşlarını ve son rütuşlarını yapan Coca-Cola Company oluyor. 1931 senesinde Chicagolu Haddon Sandblom bir figür çiziyor Noel Baba'ya ait olmak üzere ve Coca-Cola'nın renklerini, kırmızı ve beyaz renklerini kullanıyor. Daha önceleri yeşil bir cübbe roba giyinen Noel Baba bir anda kırmızı beyaz kıyafetiyle bugün alışık olduğumuz, görmeye aşina olduğumuz görüntüsüyle ortaya çıkıyor. Ve Coca-Cola her sene 1964'e kadar ayrı bir Noel Baba figürüyle müşterilerinin karşısına çıkıyor. Bu da aslında bir reklamcılık dehasının eseri. Kış günlerinde soğuk bir meşrubat olan kolanın içilmeyeceği düşünülerek kolayı kışla özdeşleştiren ve Noel Baba ile özdeşleştiren böyle bir PR çalışması yapılıyor ve bu başarılı oluyor. Günümüzdeki modern Noel Baba figürü doğmuş oluyor. Aslında bu hediyeleşme teması, çocuklara hediye götüren Santa Claus teması da erken tarihlere tarihlenebilecek ve Avrupa'nın pagan kökleriyle ilişkilendirilebilecek. Tıpkı 25 Aralık ve 6 Ocak tarihlerinin tercih edilmesi gibi çok eski kökenlerle irtibatlandırılabilecek bir hadise. Baktığınız zaman İskandinav mitlerini derleyen Snorri Sturluson, Heimskringla'da açık bir şekilde kış gün dönümünün Odin'in vahşi ava çıktığı bir dönem olarak nitelendirildiğini ve Vikinglerin bugünlerde evlere kapanıp bira içtiklerini, eğlendiklerini ve evlerini süslediklerini kaydediyor. Dışarıda beyaz sakallı, kapşonlu, tek gözlü Odin avlanırken insanlar da dışarıdaki kötücül ruhlardan uzak durmak üzere evlerine kapanmış oluyorlar. Ve bu şenliklere de Yule adı veriliyor. Yule şenliklerinde kurbanlar kesiliyor, sofralar kuruluyor ve erken Hristiyanlığın yaygınlaşması sürecinde Vikingler arasında en erken yasaklanan hadiselerden bir tanesinin bu kurban merasimleri olduğu da biliniyor. Yine Aziz Eligius 7. yüzyılda Flaman ve Hollandalı Hristiyanların bu pagan Yule bayramına iltifat ettiklerini görünce çok üzülüyor ve şöyle emir veriyor onlara. Yaşlı kadın figürleri yapmayın bugüne mahsus olarak. Küçük geyik figürleri üretmeyin ve yoksittolar yapmayın. Şenlik masaları kurmayın, hediye vermeyin ve içki hazırlamayın. Ancak takan olmuyor ve insanlar hediyeleşmeye, bayramlaşmaya devam ediyorlar. Evleri habersiz bir biçimde dolaşan Noel Baba figürünü Yule şenlikleriyle irtibatlandırabiliriz. Çünkü İzlanda folklöründe Yule beyleri denen bir figürden bahsolunuyor. O da şu: Yule beyleri denen 12-13 tane figür var. Bunlar evlere gizlice gelip evlerden hırsızlık yapan, hatta çocukları kaçıran figürler. Bir korku figürü olarak ortaya çıkıyor. Dedik ya, zemheri kış ve o kışın tekinsiz atmosferinde insanlar korkuyorlar, hele İzlanda gibi bir bölgede. Ve biraz daha bunu sevimli hale getirebilmek için 25 Aralık 6 Ocak arasında Yule beyleri şehre iner diyorlar. Bunlardan mesela cam röntgencisi Gluga Geir bir şey çalmak için camlardan bakan bir cin olarak resmediliyor. Kertasnikir şeker çalan bir cin veya kaşık yalayıcısı Stufur kaşıkları çalıyor ve bunları kötücül olarak ortadan kaldırıyor. Tam manasıyla kötücül değiller, biraz şakacı varlıklar aslında bunlar ve Yule beyleri olarak isimlendiriliyor. Bunlar zaman içerisinde Noel Baba gibi yardım edici figürlere dönüşüyor ve sempatik hale getiriliyor. Buna benzer bir şekilde Slavların kutladığı Koleda veyahut Koledari şenliklerinde de kapıları korkunç figürler gezer. Yani insanlar korkunç canavarlar görüntüsüne bürünürler, maske takarlar, kılık kıyafetlerini değiştirirler ve her evin önünde belirli şarkılar söyleyip haraç alırlar. Şekerdir, paradır, bir şey almadan o evin önünü terk etmezler ve insanları korkuturlar bu süreç boyunca. Yine Avusturya'da kültüründe Krampus diye bir eğlence biçimi var. O da buna çok benziyor. Bizde de enteresandır Kırklareli'de Babaeski'ye bağlı Büyük Mandıra beldesinde bu koleda etkinlikleri sürüyor. Halen bu koleda günü geldiği zaman özellikle 6 Ocak'ta insanlar korkunç kıyafetler giyiyorlar ve birbirlerini korkutuyorlar. Bu aslında kışın korkutuculuğunu biraz hafifletmek üzere ortaya konmuş bir eğlence. Nitekim genel olarak bizdeki koca karı takviminde de Aralık ayı evveli koncolos olarak bilinirdi. Ahir koncolos denirdi Ocak ayı içinde. Bazı yörelerde congolos olarak da ifade ediliyor. Congolos girdi, congolos çıktı olarak Aralık ve Ocak ayları ifade ediliyor. Ve hatta mesela Kocakarı takviminde 14 Ocak Kara Koncolos fırtınası olarak biliniyor. Tüm bunlar Kara Koncolos denen ve kış günlerinde sokaklarda dolaşan tekinsiz bir varlığı resmeden ifadelerde. Dolayısıyla böyle bir algı var ve bu algı zamanla hafifletile hafifletile korkunç bir figürden yardım edici bir figüre dönüşüyor. Noel Baba figürünü de böyle değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Biraz da bizde bu Noel, Christmas veya yılbaşı kutlamaları nasıl yerleşti bunu konuşalım arzu ederseniz. Aslında Hristiyan tebaa içerisinde Noel zaten bilinen bir bayram. Rumlar Hristugenna dedikleri 24 Aralık gecesinde kapı kapı dolaşıyorlar ve Kalanda dedikleri Noel şarkılarını, Christmas Carol'ları söyleyerek etrafı geziyorlar ve şeker topluyorlar. Hakeza Kokina denilen kırmızılı yeşilli dallarla evlerini süslüyorlar. Bugün de aslında pek çoğumuzun yapmış olduğu bir süsleme biçimi bu. 31 Aralık gecesi ise Sakız Adası'ndan gelen mastika ile, sakız ile bir yılbaşı pidesi yapıyorlar ve bunu ikram ediyorlar. Ermeniler de yine yılbaşına tesadüf eden 1 Ocak'ta Gagant ismiyle bir ziyafet sofrası kuruyorlar. Bu sofrada zeytinyağlı sarmalar, midye dolmalar, hindiler ve Anuşabur adıyla aşureler pişiriliyor. Bunlar yeniliyor ve insanlar zevk ediyor. Burada bir tabii mim koymak gerekir buraya. 31 Aralık gecesi Hristiyan litürjisinde Hazreti İsa'nın sünnet edildiği gün olarak tasvir edilir ve böyle kutlanılır. Aslında Hristiyan takvimi için çok önemli bir gün değildir. 31 Aralık dediğimiz tarih Romalılar döneminde Tanrı Janus'un bayramıydı. Yani iki yüzlü Tanrı bir seneden yeni seneye geçişin bir sembolüydü. Aslına bakarsanız mesela Roma takvimindeki son aylar, bugün İngilizce'ye de geçmiş olan aylar, September, October, December, November. Bunların rakamsal karşılıklarına baktığımız zaman September 7. ay olur. Oktober 8. ay olur. Oysa bugün nedir? 9. ve 10. aylardır bunlar. Bunun sebebi de şu, eskiden Romalılar 10 aylık bir takvim kullanıyorlardı. Bu takvime bir müddet sonra January yani Tanrı Janus'un ayı ve February Tanrı Februarius'un ayı eklendi. Böylece 12 aylık bir takvime geçmiş oldular. Ve Tanrı Janus'a adanmış olan January ayı iki yüzlü tanrıdır. Bir yüzü genç, bir yüzü yaşlı olarak resmedilir bazen. 31 Aralık gecesi onun bayramı, bir geçiş bayramı olarak kutlandığından yeni yılında başlangıcı olarak telakki edilmiştir. Ama gerek Hristiyan litürjik takvimine baktığımız zaman, gerekse sair takvimlere baktığımız zaman 31 Aralık gecesinin bunun haricinde yılbaşı olarak kutlanmadığını görüyoruz. Nevruz gecesi bazen yılbaşı olarak kutlanırdı. Yeni bir yılın doğuşu olarak kutlanırdı. Çünkü baharın başlangıcıydı. Bazı litürjik takvimlerde Eylül ayı yeni yılın başlangıcıydı. Ancak hiçbir zaman 31 Aralık'a önem verilmemişti. Fakat 1500'lü yıllardan itibaren Roma takviminin daha yaygın hale gelmesiyle, Gregorian takvimin yerleşmesiyle 31 Aralık gecesi de tekrardan önemli hale geldi diyebiliriz. Biz bizdeki kutlamalara dönecek olursak Hristiyan bayramları elbette civardaki Müslümanları da etkiliyordu. Mesela milletvekillerimizden Hasene Ilgaz'ın hatıralarında şöyle bir ifade geçiyor. Kabukları renk renk boyanmış yumurtalar, yılbaşı çörekleri, kokular, lavanta çiçekleri bize hediye olarak gelirdi. Bu hediyeleri bizim bayramımız diyerek getirirlerdi Hristiyan komşularımız. Biz de onlara lokum ikram ederdik, yılbaşı tatlısı verirdik, gelincik şerbeti yapardık, onlara sunardık diyor. Yani başkalarının bayramı ancak bir hoşgörü ve tahammül ortamı içerisinde karşılıklı olarak kutlanıyor. Müslümanlar arasında hiçbir şekilde bu bayramlar kutlanmıyor. Müslümanlar için takvim Kocakarı takvimine bakarsak Nevruz'da, Hicri takvime bakarsak 1 Muharrem'de başlıyor ve buna mahsus olarak Muharremiyeler ve Nevruziyeler yazılıyor ve yemekler, sofralar kuruluyor. Fakat Muharrem ayı aynı zamanda matem ayı olduğu için böyle ciddi ahım şahım bir kutlamada söz konusu olmuyor. Daha ziyade kutlamalar Nevruz gününde gerçekleştiriliyor. Fakat 1829'da enteresan bir gelişme oluyor. Haliç'e demirleyen İngiliz zırhlısı Osmanlı devlet ricalini bir yılbaşı balosuna davet ediyor. Serasker Hüsrev Paşa'nın başında olduğu heyet tersane divanhanesinde yatsı namazını kıldıktan sonra bu demirleyen geminin güvertesine çıkıyorlar ve yılbaşı etkinliklerine katılıyorlar. Hatta burada bazı taşkınlıkların cereyan ettiği, bazı tatsız hadiselerin olduğu söylenir. Ve ertesi gün kazı asker Yahya Efendi yılbaşı balosunun ne olduğunu serasker Hüsrev Paşa'dan soruyor. Hüsrev Paşa da konuyu belki geçiştirmek için şöyle söylüyor. Efendim az vakitte çok hazırlık yapmışlar. Biz baloda yapılanları bir ayda düzenleyemeyiz. Gerçi kafir işi. Fakat ne çare, devletçe bir şey oldu, katılmak lazım oldu. Kaşık çatal gibi mekruh şeyler bile vardı yılbaşı balosunda deyip kazı asker Yahya Efendi'yi ulemadan olan bu zatı geçiştiriyor. Ancak 2. Mahmud'un huzuruna çıktığı zaman padişaha yılbaşı balosunu ala yuvala ile anlatıyor. Padişah da epey merak ediyor. Padişahın merakını biraz dindirmek için serasker Hüsrev Paşa altından bir çatal kaşık takımı yaptırarak padişaha arz ediyor. Osmanlı padişahları arasında yılbaşını kutlayan ilk şahıs Sultan Abdülmecid oluyor. Aslına bakarsanız Sultan Abdülmecid'in yılbaşı kutlamak gibi bir niyeti yok. Ancak teamülleri bozarak ilk defa yabancı bir devletten onur nişanı alan padişah oluyor Sultan Abdülmecid. Burada da Fransa ile olan ilişkileri düzeltmek gayesini güdüyor. 1856 senesinde Legion d'Honneur nişanı alıyor ve Fransız elçisi huzuruna gelip bu nişanı takdim ediyor kendisine. Osmanlılar'da ilk kez bir padişah yabancı bir devletten nişan kabul edilmiş oluyor ve Fransız elçisi Tuvenel bu ayrıcalığa istinaden padişahı yılbaşı balosuna davet ediyor. Sultan Mecid bu daveti de nazikane bir şekilde kabul ediyor ve Fransız sefaretini yılbaşı gecesi ziyaret ediyor. Önce ayrı bir odada misafir ediliyor ve elçiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleşiyor. Burada sultan Rusya saldırıları karşısında Osmanlı'ya verdikleri destek için Fransızlara teşekkür ediyor. Daha sonra balo salonuna inerek dans eden çiftleri seyrediyor. Bu seyrettiği danslardan fevkalade memnun oluyor ve bunlardan sitayişle bahsediyor saraya döndüğünde. Böylece ilk defa bir Müslüman hükümdar, hatta bir halife yılbaşını kutlamış oluyor 1856 senesinde. Ancak dediğimiz gibi geleneksel Türk cemiyeti içerisinde bu kutlamalar henüz bilinmiyor. Sadece biraz eğlenceye düşkün olanlar Hristiyanların şenliklerine katılmak üzere yılbaşını ve Noel şenliklerini değerlendiriyorlar. Mesela Ahmet Rasim şöyle bir kayıt bize aktarıyor. Türkler olarak yılbaşı günlerinde başımızı sokmadığımız yer kalmazdı. Galata, Beyoğlu, kısacası Ortodoks takvimini tutan milletlerin cümlesine kendimizi davet ettirir, sabahlara kadar eğlenirdik. O ne hovardalık rezaleti, ne sefaat geceleriydi. Aşağıda yukarıda ne kadar umumhane varsa kapılar çekilir, her gazino, her kahve, her koltuk bir kumarhaneye dönüşürdü. Her sokakta çalgılar, saz eğlence, çengiler, köçekler. Her evin odasında bir ziyafet sofrası. Üstüne hindiler, yemişler, rakılar, biralar, etrafında türlü türlü erkekler. Evin birinden çık, ötekine gir. Kumarhanenin birinde yutul, öbüründe kazan. Fuhşa ve sarhoşluğa ait hangi ve kaç türlü vasıta varsa hepsi ayakta. Bildiğimiz karnavallar yahut eski romanın saturnalleri. Saturnalya'dan bahsediyor burada da. Buralarda akşamleyin dirilir, sabahleyin can çekişirdi. Armonika, çığırtma, lavtadan ibaret yeni şehir bandoları, zilsiz tefli laternalar, kemençesi kulağında bir iki udla kabasaz, yanında fırt fırt sümüğünü çeken nakarecisi, zurna, klarnet, keriz alayı, bunların önünde çifte telli oynayan kopuk takımı, sürt Allah sürt, Allah kerimdir. Sokak sokak gezilirdi. Kah kapılardan coşan karı kümeleri yol keserler, tepsiler içerisinde susuz mezesiz rakılar dağıtırlar. Öyle anlar olurdu ki bütün sokağı dolduran kalabalık bir evden içeri dolar. Yine bir an olurdu ki bir yükselme kuvvetiyle evlerden birkaçı birdenbire boşalırdı. Gördüğünüz üzere Türkler yılbaşı ve Noel günlerinde çılgınca eğlenmenin bir yolunu bulmuşlardı Osmanlı'nın son yüzyılında. Dediğimiz gibi daha dindar çevrelerde, dindar semtlerde yılbaşının, Noel'in esamisi bile okunmuyordu. Mütareke yıllarında şehre haroşaların, yani beyaz Rusların gelmesiyle yılbaşı kutlamaları da hız kazanıyor. Refik Halit Karay da bunu şöyle aktarmış. Mütareke yılbaşlarına kadar bizler saat alefranga 12'yi çalarken ışıkların söndürülmesi düzenbazlığını bilmezdik. Limandaki vapurların da bu merasime düdük çalarak katılmalarını yine o işgal saatlerinde öğrenmiştik. Bu yılbaşı kentin geleneksel yaşamında da değişimler tabii getiriyor. Ve Refik Halit diyor ki tarihe mim koymamız lazım. Zira şehrin anane ve adetleri o yıldan itibaren sarsılmış, Haliç'in öte yakasındaki Müslüman İstanbul yine bu tarihte Beyoğlu'na ayak alıştırmış ve nihayet Beyoğlu tarafına göç etmeye başlamıştır. Şişli'nin kesif şekilde Müslümanlaşması da bundan sonradır. Böylece Müslüman ahali arasında da yılbaşı ve Noel şenlikleri daha ziyade bilinmeye başlıyor. Özellikle mütareke yıllarında. 1926 senesinde miladi takvime geçiyoruz. Ve tesadüf o ya, 1926'yı 27'ye bağlanan gece Cuma gününe, yani eski tatil gününe denk geliyor ve sabahlara kadar eğlence gerçekleştiriliyor. Elektrik idaresi ilk kez gecenin saat tam 12'sinde bütün ışıkları 1 dakikalık söndürüyor. Bu da eski bir alışkanlık. Işıklar söndürülüyor saat 12 olunca, daha sonra açılıyor. Böyle bir alışkanlık var. Elektrik idaresi de 1927'ye bağlanan gecede böyle bir uygulamayı ilk defa gerçekleştiriyor. 1928'de Yıldız Sarayı'nda kurulan yeni kumarhanede Senior Mario Serra rulet masaları kurduruyor ve yılbaşı kumarla özdeşleşir bir hale geliyor. Aslında bütün dünyada da biraz böyledir. Yeni yılın uğur getireceğine inanıldığı için bugün de çok ziyade kumar oynanması adeti mevcuttur ve bizde de bu adet gelmiş oluyor 1928 senesinde. 1931'de ilk defa tayyare piyangosu yılbaşına özel piyango bilet kesmeye başlıyor. Bu da bizim milli piyango uygulamasının en erken örneği oluyor. O dönemlerde tayyare cemiyetine mahsustu piyango çektirme imtiyazı ve onlar yılbaşı tayyare piyangosu şeklinde bir piyangoya imza atmışlar. Ve bu bağlamda yılbaşı kutlamalarına katılımlar hızla artmaya başlıyor. Fakat bu gecenin resmi olarak tatil ilan edilmesi hususu için 1936 senesini beklememiz gerekiyor. 1936 senesinde İnönü imzalı bir kanun tasarısıyla yılbaşı tatil oluyor ve 1938 yılının yılbaşında Gazi Mustafa Kemal ilk kez yeni yıl tebrikleri için şu cevabı ve mesajı yayınlıyor. Yeni yıl münasebetiyle yurdun her tarafından vatandaşların yüksek duygularını ve samimi temennilerini bildiren telgraflar gelmektedir. Bundan müteassis olan Atatürk, teşekkürlerinin ve saadet dileklerinin iletilmesini emir buyurmuşlardır. Böylece Cumhurbaşkanlığı nezdinde de yılbaşı kutlaması gerçekleştirilmiş oluyor. Bu tarihten sonra da günümüzde bildiğimiz üzere gerek yılbaşı gerek Noel gününün kutlanması Türk coğrafyasında da yerleşmiş oluyor. Bir kış gün dönümü olan Saturnalia bayramından günümüzdeki Noel ve yılbaşı şenliklerine kadar meselenin ana hatlarını değerlendirmeye çalıştık ve sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Yeni yılda da böyle faydalı içeriklerle tekrar be tekrar buluşmak temennisiyle sizlere veda ediyorum bu video için. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.